Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, Demokrasi İçin Birlik Platformu ile 2021 yılı bütçe kanun teklifinin tüm başlıklarını ele aldığımız Ahval Forum'da bu kez savunma ve güvenliğe ayrılan bütçeyi ele alacağız. Demokrasi İçin Birlik Platformu Koordinasyon Kurulu üyesi Salih Zeki Tombak, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Savunma deyince tabii çok büyük ve çok katmanlı bir bütçeden bahsedeceğiz. Bu noktada rakamları ve kurumları paylaşayım. Sonra detaylandırarak devam edelim isterseniz. 2021 yılı bütçesinde savunma bütçesi paydaşları Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na toplamda 148 milyarın üzerinde bir bütçe ayrıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na ise 2021 yılı bütçesinden 2020'ye kıyasla 7 milyar 625 milyon TL'lik bir artışla 61 milyar 485 milyona yükselen bir bütçe verildi. Şimdi ilkin genel değerlendirmenizi alalım. Bir artış var. Bu konuda görüşleriniz nedir? Daha sonra detaylandırarak devam edelim isterseniz.
Türkiye Devleti, yani Cumhuriyet Devletleri, devleti, hükümetleri sürekli olarak kendi halkının taleplerine karşı, demokratik isteklerine, taleplerine karşı bir iç güvenlik devleti yanı oldu hep. Fakat son 20 yılda başka bir aşamaya geçtik. Türkiye hem bir savaş rejimi hem bir iç güvenlik rejimi. İç güvenlikte sürekli bir yedekleme şeyi var. Yani orduya karşı emniyet bir yedekleme gücüydü. Orada bir bekçiler, şimdi acil müdahale birlikleri diye Ankara'da ve İstanbul'da şimdilik kurulan iki tane birlik var. Korucular var. Ordunun yedeğinde Selefi cihatçı gruplar var. Yani MİT geçmişte sadece bir istihbarat örgütüydü. Uzunca bir süredir MİT artık bir operasyon örgütü. Dolayısıyla jandarma çok katmanlı, sürekli birbirini yedekleyen ama gene de Türkiye'yi yönetenlerin içeride kendilerini huzur içinde hissetmediği, yedeklemek için belki başka fikirler geliştirdikleri bir yapıdan bahsediyoruz. Diğer taraftan sadece Milli Savunma Bakanlığı ve şey olarak bakmayalım, yani MİT ve İçişleri Bakanlığı diye bakmayalım, İletişim Başkanlığı diye Cumhurbaşkanlığında bir birim var. Burası bir propaganda bakanlığı, ideolojik bir şekillendirme mekanizması zihinleri. Bu abuk sabuk tarihi gerçeklerle hiçbir ilgisi olmayan yeni Osmanlıcı dizilerin kaynağı kökeni orası. Ve Diyanet İşleri Başkanı da bir güvenlik örgütü diye düşünmek lazım artık. Tamamen bir devletin ideolojik aygıtlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz bütçenin içinde bunlar var. Bir de başka şey var. Ödenek üstü harcamalar konusunda emniyet en yüksek harcamayı yapıyor. Toplam ödenek üstü harcamaların %21'ini geçen yıl emniyet yapmış. Bunun örtülü ödenek de var Cumhurbaşkanlığında. Bu da daha çok MİT ve benzeri faaliyetler için kullanılıyor, örgütler için. Yani Türkiye bütçesinin görünümün çok daha ötesinde bir bölümü, istendiği zaman da ek ödeneklerle büyütülebilen bölümü güvenlik için ve savaş için kullanılıyor. Bir de Savunma Sanayi Başkanlığı var. Bunu da eklemek lazım oraya. O da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde. Bütün bunlar bütçenin 176 milyarın da faize gittiğini düşünürseniz yarısı aşağı yukarı budur.
Şimdi Bayraktar, Aselsan ve BMC gibi özel kamu ortaklığında birçok şirket ve projeler var bugün. Bu şirketler Türkiye'de istikrarlı bir şekilde ve çok hızlı büyüyorlar bir yandan da. Bu konuda tespitleriniz nedir? Yani siz de bahsettiniz, savaşa yönelik çok ciddi yatırımlar var. Bununla birlikte şirketlere yönelik de ciddi yatırımlar var. Ne
Şimdi
dersiniz?
Türkiye'de savaş sanayinin temeli diyebileceğimiz şey, geçmişte ana bakım tamir fabrikaları vardı. Ankara'da mesela, Kırıkkale'de. Başka Kıbrıs krizinde 1967'den sonra kendi gemini kendin yap falan diye bir faaliyet başladı. Kıbrıs harekatından sonra Aselsan kuruldu. Aselsan'dan sonra diğer benzeri kamu kuruluşu askeri sanayi alanında kuruluşları kurulmaya başlandı. Toplam 59 tane firma vardı 2002'de. Şimdi 1500'e yakın firma var savunma sanayi alanında. Sayıların çokluğu yanıltıcı olmasın. Bunların önemli bir kısmı Türkiye Devleti'nin zaten tedarik ederken doğrudan kendi kurumlarıyla tedarik ettiği bir takım silah, mühimmat, donanımlar var. Bunlara aracılık edip komisyon almak için kurulmuş AKP yakınlarına oluşan büyük bir firma kalabalığı var. Bunlar savunma sanayinin asalakları. Ama şimdi Roketsan, Aselsan, Pinsan falan gibi büyük firmalar var. Bunların beş tanesi, dört tanesi kamu kuruluşu olmak, bir tanesi de BMC kamu destekli firma. Beş tanesi dünyadaki 100 en büyük sanayi firmasının içinde yer alan firmalar. Şimdi TUSAŞ var mesela. TUSAŞ bu şey konusunda, İHA'lar, SİHA'lar konusunda epey bir mesafe almıştı ve Ankara'yı yaptılar. Derken Bayraktar kuruldu ve TUSAŞ'ın bütün teknolojik birikimi oraya aktarıldı. Hükümet Bayraktar'ın sorunlarını çözmek üzere uluslararası ilişkiler kurdu. Mesela Kanada ile sorun çıktı. Optik şeyler almak için. Hemen bir kısa süreli bir ambargo oldu. Hükümet bütün ağırlığıyla gitti onu çözdü. Bayraktar hem ürettiği her şeyin devlet tarafından satın alındığı hem her türlü uluslararası tedarik zincirinde bir sıkıntı çıkarsa hükümetin bizzat gidip çözdüğü bir firma. BMC de öyle. BMC işte şeyi aldı. Arifiye Takbales Fabrikası ona devredildi. %49'u da Katar'a verildi. Katar'ın bir teknolojik veya askeri teknoloji alanında herhangi bir tanıdığımız, bildiğimiz bir özelliği yok. O tamamen Türkiye'nin finansman veya iktidarın finansman ihtiyaçlarıyla ilgili olarak kurulmuş bir bağlantı diye düşünüyorum. Şimdi bir bu tür firmalar var giren bu alana. Bir de iktidarın, AKP hükümetinin uzunca bir süredir geleneksel büyük sermaye gruplarını bu sektöre dahil etme çabası var. Mesela Koç grubu girdi. Altay tanklarını önce onlara teklif ettiler. Ama onun dışında yazılım ve teknoloji alanında var. Vestel, savaş sanayinde yatırımlar olan bir grup. Nurol ve benzeri çok sayıda eskiden de büyük sermaye grubu olan şirketler şimdi savaş sanayine girdi. Bu bir tür hükümetin kendi sınırsal desteklerini genişletme gayreti. Fakat sermaye sınıfımız çok memnun bu işten. Yani hükümetin etrafındalar hep beraber. Çünkü ürettikleri her şey veya aracılık ettikleri her şey satış garantisi var. Şey diye düşünmeyin sadece silah, mühimmat, ayakkabı, askeri postal üretiyorsunuz, birliklere erzak tedarik ediyorsunuz, elektronik, yazılım vesaire alanda üretimler yapıyorsunuz. Sonuçta devlet Türkiye'de en büyük satın alıcıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet müthiş bir tüketici şeydir, yapılanmadır. Eğer devlet sizi bu sistemin içine sokmuşsa iyi para kazanıyorsunuzdur, garantili para kazanıyorsunuzdur ve hükümetin arkasında hizaya gelirsiniz. Türkiye'deki TÜSİAD dahil büyük burjuvazimizin hepsi şu anda hükümetin arkasında dimdik duruyorsa sebebi çok iyi besleniyorlar.
İşte 1500 irili ufaklı
1459 toplam.
1459 kuruluştan bahsediyorsunuz ve hükümetin teşvik ettiği bir alandan bahsediyorsunuz.
Evet.
Şimdi Türkiye sanayisinin militarize edildiği, teşviklerle militarize edildiğini mi? Buradan bu sonuç çıkıyor. Buraya mı gidiyoruz?
Yani bir inşaat sektörümüz vardı. Şu anda duvara tosladı. Pek çok ileri teknoloji kullanan firmamız bile inşaat sektörüne girmişti daha önce. Düşünün işte Vestel elektronik alanında bir firmaydı. Geldi Boğaz Köprüsü'nün çıkışında Levent'te şey yaptı. Çok büyük bir inşaata girdi. Zorlu. Yani sonuçta herkes kolay para nerede kazanılıyorsa oraya gidiyor. Şu anda hükümetin hazırladığı, Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı 11. Kalkınma Planı'nda savaş sanayinin ihracatı 29-30 milyar dolar görülüyor. Yani hedef olarak. Yani bu dörde katlanacak demek. Nasıl katlanacak? Teşvik edilecek. Peki milli ve yerli silah ürettiler ne olacak? Türkiye bir süredir bir değişimden geçiyor. O da şu. Lozan tartışmasının, Montreux tartışmasının bu kadar çok yapılmasının sebebi şu. Türkiye'de devletin içinden bir kesim, hükümetin ortağı olan bir kesim, Türkiye sınırlarına artık sığmıyor. Daha maksimalist politikalar izlemek, yayılmacı politikalar izlemek istiyor. Bunun için artık geri çekilmek yok diye. Yani nereden geri çekilmişiz? Osmanlı son 200 yılında çok geri çekildi, 1730'lardan itibaren. Tekrar sanki Osmanlı devamıyız ve o topraklar bizim olan toprakları tekrar alacağız, gelişeceğiz. Şimdi Irak topraklarına girdik komşularımıza. Suriye'ye 4 tane cephe yapıldı. Libya'da bir cephe açtık. Bunlar tabii ilki Kıbrıs 74 harekattır. İlk Lozan'ın sınırlarını dışına taşma son zamanlarda bir şey de vardır ama Antakya meselesi vardır ama o epey eski. Kıbrıs'ta başladı ve artık geri çekilmek yok diye girebildiğimiz her yere girmek isteyen bir devlet aklı var.
Şimdi bu 1459 şirkete ne tür işler veriliyor? Yani askeri anlamda neler üretiyor şu anda Türkiye sanayisi?
Şimdi kundağı motorlu toplar, fırtına olmuşları falan var. Onları üretiyor. Kirpiler falan. Zırhlı araçlar üretiyor. Tekerlekli olanlar var, paletli olanlar var. Top üretiliyor. Tank üretemiyoruz henüz. Çünkü tankın önemli şeyi motor kısmı. Motoru nereden alacağız? Pek çok yerden istedik. İhracat yapabilecek şekilde vermedi kimse. Yani bu Rusya'da var, Ukrayna'da var, Almanya'da var. Ukrayna'dakini yanılmıyorsam Güney Kore'de de var. Aynı lisanslı. Oradan almak istedik ama onların da kendisinin satış şeyi yoktu. Ama tankın diğer aksamını bizimkiler transmisyon hariç her şeyi halledebilir duruma geldiler. İHA SİHA'larımız var. Nerede pazarlıyoruz bunları? Savaş alanlarında. Yani bir Libya'da İHA ve SİHA'lar, Bayraktar'ınkiler kullanıldı. Orada Anka'lar da var. Toplam rakamlar çok büyütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de 150 civarındadır İHA SİHA. Yani silahlı hava aracı, insansız. Sanki böyle binlerce üretiyoruz ve her yere satıyoruz, öyle değil. Ama bunu topluca savaş alanında kullanma işi konusunda bir ileri adım atıldı. Başkalarına örnek oldu. O yüzden şimdi İHA'lara karşı silah sistemleri geliştiriliyor. Niye? Çünkü bu yayılırsa beklemediğiniz yerden vuran bir şey. Bunun dışında ne üretiyoruz? Mühimmat önemli üretiliyor kendi şeylerimizde. Aselsan müthiş bir şey yaptı. Bizim askerlik yaptığımız dönemde Amerikan telsizleri vardı. Dev ve hiçbir işe yaramaz. Çalışanını hiç görmedim. Şimdi cep telefonu gibi müthiş bir şey, uydu iletişim falan. O Aselsan sayesinde işte Roketsan roket yapıyor. Yani epey geliştiler ama ihracatımız aslında çok büyük değil. Yani mesela Azerbaycan'a çok fazla ihracat yapıyormuşuz derdi herkes. Orada %2,5 falandır toplam. Yani Rusya'dan sonra en büyük ihracatçı İsrail'dir Azerbaycan'a. Biz sadece Pruanda desteği yaptık. Silah katkısı çok fazla değil Türkiye'nin. Yani satış manasında söylüyorum. Ama epey bir kayan var. Zaten hiçbir devlet de bütün silah ve mühimmatın bütün aksamlarını kendisi üretmez. Türkiye bu konuda ciddi yatırımlar yapıldı, teşvik ediliyor ve ürünler de çeşitleniyor.
Amerika'dan sonra dünyanın en hareketli ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri.
Ülke dışında evet. Hareket eden.
Libya, Suriye, Irak, Kosova, Afganistan, Somali, Doğu Akdeniz, bunlar
Yemen,
Libya, bunlar ilk başta akla gelenler. Çok ciddi bir maliyetten de bahsediyoruz. Şimdi bir de bir yandan da şey var, hani neden buralardayız konusu var aslında da, o başlı başına bir programın konusu muhtemelen. Bu konuda görüşleriniz nelerdir?
Şimdi bir NATO'nun ve Birleşmiş Milletler'in bütün görev kuvvetlerine asker veriyoruz. Bundan kaynaklanan bir şey var, dışarıda bir hareketlilik var. Kıbrıs'ta 40 bin asker var, demin söylemiştim. Biz de şimdi Afrika'da uzunca bir süredir geleneksel sömürgeler tasfiye oldu. Bir yeni sömürgecilik politikaları var. Orada eski sömürgeciler alan kaybetmeye başladı. Muhtemelen Türkiye burada bir boşluk bulabilir miyim? Ama Türkiye Fransa'yla, Hollanda'yla, Belçika'yla falan Afrika'da ne kadar rekabet edebilir? Biraz ABD ile paslaşarak yapılan şeyler. Çünkü Türkiye'nin Selefi örgütler var. Şimdi IŞİD şeyden dağıldı. Suriye'den falan dağıldı. Afrika'ya yayıldılar. Afrika ülkelerinde onlarla aynı dili konuşan aynı inanç tarafındaymış gibi görünen bir şey. Onları kullanabilecek bir güç Türkiye. Onları kullanabileceğini düşünen bir güç. Öyle diyelim. Öyle bir şey var. Afrika'nın çeşitli ülkelerinde dirsek temasları var. Bir de başka bir şey var. Türk Deniz Kuvvetleri. Yani bu söylediğimden ayrı bir şey anlatıyorum.
Şimdi bir şey soracağım. Afrika'da Türkiye Selefi ve Cihadist grupları destekliyor mu diyorsunuz?
İşte Mustafa Barank'la yapılan telefon konuşması olur. Nijerya'ya silah sevkiyatı yapılıyor. Türk Hava Yolları uçaklarıyla. Görevli diyor ki Mustafa abi niye yani bunları götürüyoruz da bana bir bilgi vermedin. Müslüman mı öldürüyorlar bunlarla, Hristiyan mı öldürüyorlar diyor. O da diyor ki Hakan abiyle konuşamadım, konuşayım sana bilgi vereceğim diyor. Bu çok yaygın bir şeydir, herkesin duyduğu, dinlediği bir videodur. Yani oralarda Yemen'de bizim çok sayıda gemimiz yakalandı şey diye. Bisküvi götürüyormuş gibi silah yakalandı falan tabanca şunu. Geçen Almanlar İrlir operasyonu çerçevesinde bizim gemiye çıktılar. Protesto ediyoruz falan ama 4 saat içinde böyle bir talep olduğu zaman arama talebi Türkiye'nin bir bilgi vermesi lazım. Çıkabilirsiniz, çıkamazsınız diye. 5 saat oldu. Türkiye'den bir cevap gelmeyince çünkü her işe bir kişi bakınca her işe yetişemiyor. Gemiye çıktılar. Çok bağırıp çağırdıklara bakmayın. Haklı olduğu bir tarafı yok. Gemide bir şey bulunmadı belki ama veya bulunduysa da bilmiyoruz. Ama zamanında süresi içinde evet hayır diyemeyen bir devlet durumundayız. Çünkü buna bakacak başka bir makam yok. Her işe bakan bir tane makam var. Deniz kuvvetlerini şey yapayım. Eskiden yani 80'lerin başında Türkiye Deniz Kuvvetleri'nde yüzen çok az gemi vardı. Yani gemiler genellikle limanda bağlı olurdu, ofis olarak kullanılırdı. Şimdi 200'e yakın, 200'ün üzerinde belki denizde hareket halinde gemi var, savaş gemisi var. Fırkateynler, mucit, korvetler, hücum botlar, denizaltılar. Bunların bir kısmı Türkiye'de yapılıyor. Ve deniz kuvvetleri stratejik bir güç olmaya başladı. Türk ordusu hep bir kara ordusuydu. Şimdi deniz gücü stratejik bir güç olmaya başladı ve nerede bir görev varsa deniz kuvvetleri gidiyor. İşte Somali'de korsanlara karşı diye gizildi bir fırkateyn oraya gitti. Fakat bu kadar hızlı büyüdü ama hiç savaşmadı daha. Ondan dolayı da biraz Ege'de ve Akdeniz'de çok cesur hareketler yapıyor deniz kuvvetleri. Bu cesaret bir çatışmaya dönüşmesin diye belki siz de duydunuz bir gemi vurun bari diye bir talimat alındığında Hulusi Akar kendi kurmay heyetiyle beraber donanma karargahına yapmasınlar böyle bir şey diye. Yani şey deniz kuvvetleri bir büyük güç Ege'de, Akdeniz'de, her yerde var. Karadeniz'de. Ve Ümitburnu'na kadar var. Hareket halinde. Türk Hava Kuvvetleri çok gelişti. Mesela tanker uçağım var. Libya'ya F-16'larını getirip götürüyorsun. Bu niteliğin dolayısıyla Karadeniz'deki NATO tatbikatında Amerika'dan buraya kadar gelen nakliye uçaklarını havada akaryakıt desteğini Türk Silahlı Kuvvetleri verdi falan. Makbul de bir ordu yani bu tür işlerde. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kadar büyük bir hareketlilik içinde olması, bu kadar büyük bir silahlanma içinde olması Türkiye'nin kaldırabileceği bir şey değil. Yani çok sayıda cephede sürekli savaş halindeyiz. Suriye'de, Irak'ta sürekli çok büyük güçler. Daha önemlisi Türkiye'nin üçte biri büyüklüğünde bir coğrafya da hareket halinde güvenlik güçleri, kolluk, asker, jandarma ve bu bölgenin de ekonomiden düşürülüyor. Ekonomik faaliyetin, tarımsal faaliyetin, hayvancılığın engellendiği bir şey. Türkiye zaten bu nedenle krizden krize yuvarlanıp duruyordu. Şimdi bir de Suriye, Irak, Libya, Somali, Yemen, her yerdeyiz. Katar. Bu kadar hareketliliği kaldırabilecek bir kaynağa sahip değil Türkiye. Erdoğan ve ekibi bu işin bir parçası. Devlet içinde söylediğim gibi bir yayılmacı zihniyet var. Kendini Osmanlı'nın devamı olarak addeden. Bütün bunların ortak, işte MHP'yi de ekleyin, ortak bir şeyi var. Yeni Osmanlıcık ideolojisi. Bu çerçevede evinde televizyonu kılıçla kalkanla seyreden bir akıl sağlığı bozulmuş toplum kesimi var. Ve bu maceracılığın bir şekilde bize dönüş olacak. Şeyi söyleyeyim. Mesela Kıbrıs 74'ten beri 46 yıldır sakin duruyordu. Daha önce Rauf Denktaş'ı bağımsız devlet istediği için Türkiye'de anlam planına hayır dediği için sokağa çıkamaz hale getirdiler. Adeta kovdular. Kim? Bu hükümet kovdu. Sonra şimdi Birleşik Kıbrıs isteyen Mustafa Akıncı'ya falan Rum dediler ve işte bağımsız devlet politikası izlemeye başladılar. Maraş'a gittiler. 8 uçakla geçen. Maraş'ı biz inşaatı açacağız. TOKİ yer vereceğiz burayı demek. Kıbrıs sorununu yeniden silahlı çatışmanın eşiğine getirmektir. Yani Ege'de Girit'in bir kısmı aslında bizim. Meis Adası bizim taş atımı mesafemizde. Ne işi var burada Yunanistan'ın? Bütün bunlar bir macera girişimidir. Akıllı işi de değildir. Tabii akıl bir defa kaybolunca ABD'nin başkan adayına terörist diyorsunuz. Dışişleri Bakanımız Biden'a terörist dedi. Amerika'nın başkanı oldu adam şimdi. Yani bir aklını kaybetmiş, diplomasiyi kaybetmiş, herkesi sadece tehdit eden, her uluslararası ilişkide orduyu, silahı, savaşı masanın üstüne koyan, fakat bunu yapacak bir ekonomik gücü de olmayan, borcunu ödeyemez, çeviremez hale gelmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Bu Türkiye halkına Çok acı bedellerle geri dönebilecek bir maceracı çizgidir, politikadır. Şu anda her konuda geri adım atıyorlar ama her an bir yerden de bir bedel ödeme durumu söz konusu olabilir. Umarım olmaz.
Nasıl bir bedel ödeyebilir Türkiye? Öngörülebilir.
İdlib'de sayısı 34 mi 36 mı 100 mü olduğunu bilmediğimiz asker cenazesi getirdik Türkiye'ye. Rusya ile oynamaya kalkarsanız Rusya size ağır bedel ödetir. Sonra Putin'le görüşmek için yalvarıya kadar Moskova'ya gidersiniz. Kapıda bir saat bekletirler. Sonra da bütün kırmızı çizgilerinizi cebinize koyar geri gelirsiniz. Nitekim öyle oldu. Bütün M4 karayolunun güneyindeki bütün şeyleri, kontrol noktalarını terk etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve M4'ün kuzeyine çekildi. Hani kırmızı çizgiydi. Yani bugün Rusya'yla bedel ödersiniz. Bütün medya sizin elinizin altında olduğu için sanki ödememiş gibi yaparsınız. Acımadı ki, acımadı ki diye. Acı da halbuki yani. Yarın öbür gün Ege'de de yaşanır. Ben şunu gördüm, siz de duymuşsunuzdur. Televizyon kanalında emekli hava koryeleri diyor ki Fransa'nın uçak gemisi gelsin, Charles de Gaulle uçak gemisi. Hiçbir şey olmasa ben üzerime bombaları kuşanıp gidip basacağım. Bu kadar cahil bir kor generali yönetici olduğu bir ordunun başımıza ne işler açabileceğini nereden bileceğiz? Yani uçak gemisi vücuda bağlanan bombayla batırılabilen bir şey midir? Bunu idrak edemeyen bir adam kor generali olmuş.
Nitekim şeyde bütçede benim en çok dikkatimi çeken şey savunma bütçesinde bir de şeyde askeri mezarlık konusu vardı. 6 tane yanlış hatırlamıyorsam 6 tane askeri mezarlık açacağını söyledi. Hı. Yapar bütçe açıklamasında.
Şehitler tepesi boş kalmasın diye bir şey vardı. Boş kalmayacak diye. Bu kadar çok cephede savaşırsanız oralardan bir sürü genç hayatını kaybeder. Toprağa verirsiniz. Yani sürekli de benim takip edebildiğim kadarıyla Kuzey Irak'tan, Suriye'den sürekli cenaze geliyor. Yani toplu gelmiyor ama sürekli geliyor. Şey kısmı bu. Bir de hani silahlandık veya sanayimiz silahlar üretti, mühimmatlar üretti. Nerede kullanıyoruz bunları? Geçen Van'a gittim. Demokrasi için birlik heyetiyle birlikte ben de içindeydim. Helikopterden aşağıya atılan iki tane köylü vardı. Helikopterleri bu iş için mi orduya alıyoruz yani? Ordu bunun için mi silahlanıyor? Köylüleri, vatandaşları işkence etmek için, öldürmek için veya dövdürtmek için taşısın, şey atsın. Bunlar da oldu yani. Ve oluyor. Biz Van'da ailenin evinin bahçesindeyken tepemizde helikopterin biri dolaşıyor. Yani beni gözetlemek için 3 tane İstanbul'dan demokrasi için birlikten gelmiş insanı gözetlemek için mi helikopterler saatlerce havada? Yani israf dediğimiz şey bu mertebelere gelmiş. Yani devletin bütün imkanları vatandaşın demokratik taleplerini nasıl bastırırız, nasıl halkı tehdit ederiz, nasıl müsait komşuların topraklarını işgal ederiz. Buna dönmüş vaziyette.
Bir de örtülü ödenek konusu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse gelecek yıl örtülü ödenekten bütçenin 1/5'ini örtülü ödenekte kullanabilecek. AKP iktidara geldiğinde yani 2002 yılından bu yana örtülü ödenekten toplam 19 milyar TL harcanmış. Yalnız bu yıl bu 1/5 rakamı 2021 yılı bütçesi için karşılığı 6 milyar TL yapıyor. Bu çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Yani 20 yılda totalde 19 milyar harcayan hükümet sadece bu yıl için 6 milyar bir bütçe ayırmış. Geçmiş dönemlerde kıyasladığımızda bu artış
Milli Savunma Bakanlığı'nın ödeneği %15.7 artmış. Emniyetin de öyle. Cumhurbaşkanının ödeneği %28 artmış. O bölgede enflasyon daha yüksek. Devletin iletişim başkanlığı sürekli açık veya örtülü ödenek kullanan, MİT sürekli açık veya örtülü ödenek kullanan, ek ödenekler kullanan yapılar. Savunma Sanayi Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığı bünyesinde. Diyanet İşleri Başkanlığı hiçbir sene aldığı parayla yetinebilen başkanlık değil. Sürekli ek ödenek gönderilen bir şey. Yani demin sözünü ettim. Emniyet yetmiyor. Emniyetin içinden polis özel harekat var. Yetmiyor. Acil takviye birliği diye bir şey. Sürekli daha kendini güvende hissedebileceği bir şey, yedeklemeler yapan bir zihniyet var. Paralar buralara gidiyor. Yani örtülü ödeneklerin herhangi bir sağlık, herhangi bir vatandaşın sağlığı, eğitimi şunun için harcandığını kesinlikle düşünmeyin. Veya bir kültürel faaliyet için, Türkiye'nin bir temsili için falan kullandığını düşünmeyin. Bunlar Dışişleri Bakanlığı bütçesinden fazladır o örtülü ödenek bütçesi. Neye kullanılıyor? Kesinlikle vatandaşa faydalı olmayan bir iş için kullanılıyor. Yani ya baskı, ya biber gazı, ya job, ya başka bir şey için. Benzer işler için. Veya MİT'in örtülü operasyonlar için.
Peki bu artışı nasıl değerlendiriyor? Ya çok ciddi bir artış var. Üçte biriniz 20 yılda harcadığının üçte birini sadece bu yılda kullanacak. İşte, nereye harcıyor? Nereye harcamasını öngörüyorsunuz? Nerelerde harcayacak?
Benim tahmin ettiğim MİT'in imkanlarını büyütüyorlar sürekli olarak. Ve İletişim Başkanlığı'nın imkanlarını büyütüyorlar sürekli olarak. Yani ödeneklerin çok üstünde harcama yapmasını sağlıyorlar. Tahminim budur. Şey değil. Yani nereye kullanacaklar? Bu parayı yiyorlar diye bir şey söylemiyorum. Yani lüks konusunda, israf konusunda herhangi bir şey sakınmıyorlar ama yani bu işleri bu söylediğim mekanizmaların güçlendirilmesi için kullandıklarını düşünüp tahmin ediyorum. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine de 3-5 dakika bir şey söyleyeyim. Partilerin binalarının basılması, yöneticilerinin tutuklanması, darp edilmesi. Çok sayıda partiye. Belediyelere kayyum, halkın seçtiği belediye başkanlarının kayyum atanması, kendilerinin tutuklanması. Toplantı gösteri eylemlerine, barışçıl eylemlere polisin müdahalesi, gözaltılar, yerlerde sürükleyerek gözaltılar. Vatandaşlara polislik dayatmaları, ajanlık dayatmaları, işkence çok yaygın bir şey şu anda. Bütün bunlar herkese biber gazı. Bizim vergilerimiz de yapılıyor. Biz bu parayı veriyoruz, bu zulüm de bize yapılıyor. Biz verdiğimiz vergilerin halkın sağlığı için, halkın eğitimi için, koronaya karşı, halkın korunması için, ulaşım için, doğrudan gelir desteği için kullanılmasını istiyoruz. Ama onlar bize diyorlar ki biz aşıyı dahi size parayla vereceğiz ama biber gazı bedava. Bunu değişmesi lazım. Yani kendi halkına bir işgal gücü davranan iktidarların gitmesi ve yerine halkın kaynaklarını halkın ihtiyaçları için kullanan bir iktidarın kurulması lazım. Demokrasi için birlik bunu savunuyor, bunu istiyor.
Çok teşekkürler Salih Bey.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.